Ayrım 7. Dünya Arısı. Ayfer Tunç. Sayfa 65. Başlarını kaldırıp gökyüzüne baktılar. Herkes meydana, konsere gittiği için evlerin ışıklarının çoğu sönüktü. Sokağın lambaları, harap otelin ve gecekondu irisi bakımsız apartmanların arkasında kaldığı için avluya herhangi bir ışık düşmüyordu. Karanlıkta yıldızlar devleşmiş gibi geldi Mürşit'e. Gözlerini dikmiş bakarken. Dünyanın dışından, milyonlarca yıl uzaktan ona bakan bu yıldızlar, evrenin akıl almaz sonsuzluğunu değil, bu dünya üzerindeki yalnızlığını, yabancılığını, gereksizliğini hatırlatıyordu ona. İçini ürpertiyordu. Haline gülesi geldi birden. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar dedi, acı bir alayla. Yeryüzünde sizin kadar yalnızım diye tamamladı pehlivan, güldü. İyi yaşamış, çok gezmiş, dünya görmüş adamdı. Ölümünü beklediği halde zamanın ipini hala elinde tutuyordu. Onlar yıldızlara bakarken müzik sustu. Meydandaki eğlence bitti. Birden arkalarında kalan sokakta gürültü başladı. Konser dağılmıştı. İnsanlar kalabalık gruplar halinde konuşarak, gülüşerek evlerine dönüyorlardı. Otel müşterileri geldiler. Odalarına çıktılar. Kapılar açıldı, kapandı. Pencereler açıldı, kapandı. Hayat sesleri. Pehlivanın evinin ışıkları yandı. Benimkiler döndü dedi. Ben de gideyim artık. Oturduğu sandıktan kalktı. Bir şey söyleyecekmiş gibi baktı, söylemedi. Sevecenlikle Mürşit'in omzuna dokundu. Gitti. Otelde gürültü iyice arttı. İkinci katta kalan iki kardeşten biri telefonla annesiyle konuşmaya başladı. Çekmediği için avızı çıktığı kadar bağırıyordu. Babasının ameliyatı iyi geçmiş. Merak edecek bir şey yokmuş. Öbür kardeş çekirdek yiyordu. Kabukların aşağı tükürüyordu. Biri rakı bardağına düşünce Mürşit'in tadı kaçtı. İçeri girdi. Kamyoncunun otele ilk gelişiydi. Adamın lobide oturduğunu gördü. Gözleri tavana dikili. Başka bir dünyaya gitmiş sanki. Sonra kulağına geldi adamın sehre esrar getirdiği. Kamyoncu fazla sık gelmeye başladı. Ayda bir, iki, mutlaka düşüyor. Eski hapçılardan bir manifaturacı hakkı var. Belli etmiyor ama müşterisi olmuş anlaşılan. Eskiden otelin önünden bile geçmezken haftada bir uğrayıp kamyoncuyu sorar oldu. Kibar Hakkı'yı kamyoncuya para verirken görmüş. Çok tedirginmiş. Parayı çaktırmadan verirken sağa sola bakıyormuş. Başka ne iş olacak Allah'ın kamyoncusuyla dedi. Esrar alıyor. Mürşit, sen kendi işine bak diye tersledi. Sana ne el alemin aldığından verdiğinden? Madenci de esrardan bahsetti. Bir akşam işçilerin kaldığı barakaya girmiş. İçerisi buram buram kokuyormuş. Toplanmış içiyorlardı dedi. 5 dakika durdum. Havadan sudan laflayıp çıktım. Gencecik çocuklar hepsi. Ürkütüp tatlarını kaçırmak istemedim. Nasıl anladın dedi Mürşit. Açıkta mı içiyorlardı? Madenci, ben içeri girince sakladılar dedi. Görmedim. Ama kokusunu tanıyorum. Üniversitedeyken denemişliğim var. Ben de İstanbul'da okurken aramızda konuşurduk arkadaşlarla dedi Mürşit. Bulsak da bir denesek diye. Madenci hayretle sözünü kesti. Sen İstanbul'da mı okudun? Çok şaşırmıştı. Gri mavi gözlerinde canlı bir bakış vardı. Ama birden gözlerini kaçırdı. Mürşit onu üniversiteye yakıştıramadığını belli ettiği için utandığını anladı. Anlayışla gülümsedi. Madenci ne okudun diye sordu. Felsefe. Bitiremedim ama. Niye? Mürşit hemen cevap veremedi. İçinin sızısı durulsun diye bekledi biraz. Babam felç oldu dedi. Mecburen döndüm. Hayatına şekil veren mecburiyetler geçti aklından. Bunlara bir de bitmek bilmeyen suçluluk hislerini ekledi. Sonuç şu anda olduğu şey, hiçlik. Acı bir geçmiş doldu içine. Üniversiteyi kazandığını öğrendiği gün, suçluluk hissinin yerini hiç iyileşmeyen, derin bir kırgınlığın aldığı tek gündü. O günden başka böyle narin bir yerinden kırıldığını hiç hatırlamıyor. Postacı felsefeye girdiğini gösteren kağıdı getirdiğinde, babasının yüzünde beliren, anlatılamaz derinlikteki hayal kırıklığıyla başlayan, o sonuçsuz yolculuğun acısı hiç dinmedi. Babası aferin oğlum diyeceğine, tahsil edecek başka şey bulamadın mı demişti. Tükürür gibi bakıyordu yüzüne. Mürşit'in sevinci bir an sürdü. Bahşiş bekleyen postacı getirdiği kağıdın müjde olmadığını anlamıştı. Usulca sıvıştı. Kibar zor anlarda olduğu gibi yok olmuştu yine. Lobide kimse yoktu, baş başa kaldılar. Babasına söyleyecek ağır, okkalı bir cümle aradı o gün. Öyle bir cümle söylesin ki babası hayatı boyunca unutmasın. İçinde yara olsun. Bulamadı. Bulsaydı hayatında bir şey değişir miydi? En azından bitmeyen bu sızı daha dayanılır olur muydu? Ya da babasının hakaret dolu bakışlarının altında başını eğmek yerine başını kaldırmak, onu başka bir adam yapar mıydı hala bilemiyor. Bildiği tek şey babasının taş, kendisinin ateşi oldu. Birbirlerine etki etmediler. Babası hancı değil, yolcu olmak istediğini asla anlamadı. O da babasını anlamadı. Oteli ayakta tutmasını, niye bu kadar çok istediğini. İkisi de günü ortadan bölen bir şey olmamış gibi işe güce devam ettiler o gün. Ama yatak odalarında annesiyle babası arasındaki göndermem kavgası günlerce sürdü. Babası, hadi doktor mühendis olmayacak, bari iktisat okusaydı da otelde işe yarasaydı diyordu. Annesi de Mürşit'in seçiminden pek mutlu değildi. Ama yine de okusun da ne okursa okusun diye diretiyordu. Babası sonunda kabullendi. Kabullenmekten çok Mürşit'ten vazgeçti. Hadi git dedi, git oku da başın göğe ersin. Böylece aralarındaki zoraki bağ koptu. Baba oğuldan çok birbirlerine karşı mecburiyet oldular. Ama kader Mürşit'in ipini çok kısa tutmuştu. Onu İstanbul'a göndermesiyle geri getirmesi neredeyse bir oldu. Birbirleri için mecburiyet olan baba oğul, birbirlerinin cezası haline geldi. Mürşit babasının eseri olan oteli işletmek zorunda kaldı. Babası da eserinin Mürşit için hiçbir değeri olmadığını acıyla izledi. Yıllarca izledi ve ağladı. Oysa ağlayan erkeklerden tiksinirdi. Mürşit, yıllarca babasının ölmesini istediği için kendinden nefret etti. Aynı zamanda bir türlü ölmediği için de babasından nefret etti. Babası inadına ölmedi. Yıllarca Mürşit ölmesini istediği için ölmedi. Kırgınlığı dinmediyse de babasını sürekli ağlarken görmekten çok acı duydu. İçinden bir yerden, kanıyla, etiyle ilişkili bir yerden ona bağlı olduğunu hissetti. Ama bu bağı zihninde başka bir boyutta tazeleyemedi. Bu yüzden içi çürüdü. Madenciye bunlardan bahsetmedi o gece. İlk zamanlarda hep gündelik şeylerden konuşuyorlardı. Mevsimlerin tadının kaçtığından, bütün kötülüklerin anasının para olduğundan, siyaset yapmak için mide gerektiğinden. Pek de konuşmaya değer bulamadıkları bu sığ muhabbet sadece birkaç gün sürdü. Sonra başka şeylerden söz eder oldular. Çağlardan, ağaçsız dalların ölüleri hatırlattığından, şefkat, tevekkül, kanaat gibi bilindiği sanılan ama zor tarif edilen şeylerin kaybolduğundan. Yazdan beri hemen her gece konuşuyorlar. Konuşmaktan yoruldukları için susuyorlar. Sıkıldıkları için değil. Bazen öyle uzun konuşuyorlar ki, birbirlerine iyi geceler deyip ayrıldıklarında, Yanık Ekber Camii'nin müezzini, sabah ezanını okumak üzere evinden çıkıp yola koyulmuş oluyorlar. Madenci, duygusal taşlaşma çağına geçtikleri kanısında. İnsanın giderek daha az kelimeyle konuştuğunu, incelikli duyguları daha az hissettiğini, bu ikisinin arasında kesinlikle bir ilişki olduğunu düşünüyor. Mürşit hak veriyor. Madenci gelene kadar beyninde dönüp duran kelimelerin çoğu ağzından çıkmış değildi. Nasıl çıksın ki? Beni böyle ağır ağır bitiren şey, hamurumdaki melaldir dese mesela, kim anlayacak ki onu? Ya da hayat ve ölüm, iki ucundan ateşe verilmiş bir ip gibi karşıt yönlerden yola çıkarlar. Ve karşılaştıkları yerde macera sona erer dese, kim karşılık verir? Zaten dinlemek istemezler. Buralılar en çok durgun huzurluların bozulmasından korkarlar. Soyut olasılıklar hakkında konuşmazlar. Olmuşu konuşurlar ancak, değiştirmenin imkansız olduğu, yaşanmış bitmiş şeyleri, onları da tarif ederek, çalkantılı bir dedikodu, şehrin üstünden esip geçmiş bir rüzgar olarak. Burada hayat çok kısa bir zamanın içinde geçer. Dün, dünden önceki birkaç gün, şimdi ve biraz da yarın, o da gelecek zaman kipinin en basit örnekleriyle gelecek, yapacak, edecek, o kadar. Eskiden, gençken yani, ara sıra kendi kendine konuşur gibi böyle tuhaf şeyler söylerdi. Şükran o zamanlar dikkatle gözlerinin içine bakarak dinlerdi. Anlıyormuş gibi yapardı. Mürşit karısının onu anlamadığını, hatta tam anlamıyla dinlemediğini bilirdi. Şükran kendi aleminde yarattığı, yaratıp aşık olduğu bir adama bakıyor olurdu. Ama insanın kendi aleminde yarattığı kişilerin de bir ömrü var. Tasavvur gerçeğe dönüşmeyince solup gidiyor. Şükran Mürşit'ten somut sorularına vereceği somut cevaplardan başka bir şey duymak istemiyor artık. Tamirciyi aradın mı? Özgür aradı. Gerçek miymiş? Ona sor. Pazar için para bırakacak mısın? Bıraktım ya. Bu kadarcık mı? Bu kadarcık. Böyle şeyler. Madencinin Mürşit'ten 8 yaş küçük olduğu daha en başta ortaya çıktı. Yaştan baştan bahsederken bir yakınlık oldu aralarında. Kaydını yaparken nüfus cüzdanını almıştı. Ama bakmadan bir köşeye atmıştı. Defteri Özgür doldursun diye. Bayılıyor zaten doldurmaya. Neydi adın? Kusura bakma sormuşumdur belki ama kafa kalmadı artık. Madenci sormadın dedi. Adım Uzay. Uzay. Vay be. Anan baban ama iddialı bir isim koymuşlar sana. İddialı insanlardı. Gençken tabii. Mürşit tabii dedi içinden. Kim iddialı olmaz ki gençken? Sana uzay mı diyeyim, mühendis mi? Madenci de. Niye? İddiasız. Daha o gece anlamıştı madencinin içinde bir yanardağ olduğunu. Genç adamın yüzüne yerleşmiş olan teessür ona kendi içindekini hatırlattı. Madencinin güzel bir adam olduğunu düşündü. Kederin yakıştığı adamlardan. Uzun boylu ama narin görünüşlü. Yüzüne dökülen saçların arasında tek tük beyaz teller ışıldıyor. Bir mühendis için yüzünün hatlarını fazla ince buldu. Şairane bir havası vardı. Griye çalan mavi gözlerinde tuhaf bir şey gördü. Sanki ağlayacak da gözyaşları akmadan katılaşmış. Gözlerinin önünde bir tabaka halinde camlaşmış. Ağlayamıyor. Parmağının ucuyla bir fiske vursa cam kırılacak. Acı gözlerinden şelale gibi üstüne fışkıracak. Evli misin diye sordu. Bir sessizlik oldu. Neden sonra cevapladı madenci. Evliydim. Mutsuz muydun? Madenci öyle bir yutkundu ki bunun bildik bir mutsuzluk olmadığını hemen anladı. Derin, acılı bir şey var arada belli. Madenci güzel gözlerinin bütün hüznüyle mürşite baktı. Bir şeyler anlatacak gibiydi. Ağlamakla gülmeye çalışmak arasındaki o nazik ve acıklı hal içinde kaldı bir süre. Ansızın konuşmaktan vazgeçti. Yarın baş mühendis gelecek dedi. Madene erken gitmem lazım. Yatayım en iyisi. Gitti. Mürşit arkasından baktı. Anlatmanın zamanı gelmemiş demek ki. Anlatabilmek için anlatılacakların olgunlaşmasını beklemek lazım. Bir acıyı zamansızca anlatmak dokusunu bozar. Beklemek lazım. Mürşit kendine mühendis yerine madenci diye hitap etmesini isteyen, zehir gibi akıllı bu genç adamın altın şirketinin ofisinde oturup deve yüküyle para kazanmak yerine toprağının bir yerinde altın olması ihtimaliyle aklını kaçıran bu kasvetli şehre gelmesini, burada kendini dağlara vurmasının bir kaçış olduğundan emin. İnsan ruhuna batan bir bıçakla yaşıyor olması, boğuntusundan kurtulmak için kendine yeni boğuntuları icat eden bir şehre niye gelsin? Madenci neler yaşadığını anlatmıyor. Olacak olan oldu diyor sadece. Ama bir gün acı olgunlaşacakmış. O gün mürşide hikayesini anlatacak. Sonra kendini vuracağı başka bir dağ. Kaybolup unutulacağı başka bir şehir bulacakmış. Hayatındaki her şey felakete gitmiş. Felaketi önleyememiş. Zaten önlemek istemiş mi emin değilmiş. Öyle diyor. Şimdi boynunda bir yer seyiriyormuş. Başı bağımsızlığını ilan etmiş. Yaşanmıştan kurtulmak yok. Unutup kurtulmak yok. Toprağa girene kadar peşini bırakmıyor yaşanmış olan. 7. ayrımın sonu. Sayfa 72.